Yasanın Tekrarı 17. bölümdeki temel konu putperestlik ve yetkiye karşı gösterilen itaatsizliğin ölüm ile cezalandırılacak olmasıdır. Yine Yasanın Tekrarı bu 17. bölümde krallarla ilgili yasayı da görmekteyiz. 17 ve 18. bölümlerde kralları, kahinleri ve peygamberleri kontrol altına alacak yasalara rastlarız. İsrail ulusunda yetkiye sahip olan makamlar bunlardı. Kral, kahin ve peygamber. Tanrı bu insanların yönetilebilmesi için demokrasi kurmadı. Teokrasi, yani Tanrı'nın yetkisini kurdu. Tanrı bu üç görev için ayrı ayrı yasalar verdi. Yasanın Tekrarı 17. bölüm 1. ayette Tanrınız Rabbe herhangi bir özürü, kusuru olan sığır ya da koyun kurban etmeyeceksiniz. Tanrınız Rab bundan tiksinir diyor. Tanrı yaratılan her şeyin ilk doğanının kendisine ait olması gerektiğini buyurmuştu. Bunun yanı sıra ona sunulacak olan her kurbanın kusursuz olmasını talep ediyordu. Eski Antlaşma'nın son kitabını okursanız göreceksiniz ki Tanrı Malaki peygamber aracılığıyla kendi halkını birçok konuda suçlamaktadır. Bu suçlamaların en başta geleni onların Tanrı'ya hasta ve sakat hayvan sunmalarıydı. Diyelim ki bir çiftçinin çok güzel, sağlıklı bir boğası vardı ve bunu kendisi için saklamak istiyordu. Bir gün ahıra gider ve bir de ne görsün, bu güzelim hayvan hastalanmış. Hemen oğullarını çağırıp onlara şöyle dediğini varsayalım. Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun. Bu hayvan ölmeden tapınağa yetiştirelim de onu orada Rabbe kurban olarak sunalım. Boğanın tapınağa götürüldüğünü gören komşular, aşk olsun bizim Moşe'ye, bakın ne kadar dindar bir adam diyecekler. En iyi hayvanı Rabbe sunuyor. Ancak tüm yürekleri iyi bilen Tanrı diyor ki, ben bu sunuyu kabul edemem. Böyle bir sunu anlamsızdır. İkiyüzlülüktür ve böyle bir yaklaşım bana bir hakarettir. Biliyor musunuz, Mesih imanlarının çoğu Rab ile olan bu alandaki ilişkilerinde kontrol edilebilselerdi, çoğu tutuklanıp cezaevine atılacaktı. Dünyadaki insanlar ile bu şekilde iş yapacak olsaydık birçoğumuz hapse girerdik. Her birimiz kendimizi yoklamalıyız. Parasal sorumluluğumuzda Rab'be karşı dürüst davranıyor muyuz? Şimdi yanlış anlamayın, Tanrı'nın paraya ihtiyacı yoktur. O fakir değildir, her şey ona aittir. Altın, gümüş, dağlardaki tüm hayvanlar, her şey onundur. Bizim ona istemeyerek verdiğimiz hasta bir ineğe ya da boğaya Tanrı'nın hiçbir ihtiyacı yoktur. Aslında biz Tanrı'ya hiçbir şey veremeyiz. O zaman sormalıyız, Tanrı neden insanlardan sunu ister? Bizim ona sunu getirmemize izin verir. Çünkü biz kendimiz bunu yapmakla onun bereketine sahip oluruz. Tanrı'ya karşı cimri bir şekilde davrandığımızda aslında kendimizi onun bereketlerinden mahrum ederiz. Düşünelim, o zaman Rabbin işi için ne yaparız? Onun kilisesinin gelişmesi, yani inanlılar topluluğunun gelişmesi, egemenliğinin kurulması için bağışlarımız nasıldır? Birçok Mesih imanlısı eski püskü giysilerini, çürük ürünlerini Rab'be vermeye girişir. Değerli kardeşim, Tanrı bizim artıklarımızı istemez. Ona verebileceğimizin en iyisini ister. Yasanın Tekrarı 17. bölüm 2 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. Tanrınız Rabbin size vereceği kentlerin birinde aranızdan onun antlaşmasını çiğneyip gözünde kötü olanı yapan bir erkek ya da kadın çıkar ve buyruklarıma aykırı olarak gidip başka ilahlara tapar. Onların güneşin, ayın ya da gök cisimlerinin önünde eğilirse ve bu olay size bildirilirse, duyduklarınızı iyice araştırın. Duyduklarınız doğruysa ve bu iğrenç olayın İsrail'de yapıldığı kanıtlanırsa, bu kötülüğü yapan erkeği ya da kadını kentinizin kapısına çıkarın ve taşa tutarak öldürün. Burada Rab putperestliğe karşı kesin bir yasa verdi. Bu ve başka örneklerden anladığımız kadarıyla 10 buyruktan biri olan bu buyruğa ve diğer buyruklara karşı gelen kişi öldürülecekti. Bugün biz kendimizi o kadar uygarlaşmış, sevecen kişiler olarak görüyoruz ki birçok ülkede idam cezasını ortadan kaldırdık. Bunun sonucu olarak diyebilirim ki idam cezası olmayan ülkelerde anarşi ve kaos dolu bir durum yaşanmaktadır. Birisi adam öldürüyor ve bunun karşılığında hapse giriyor. Af yasası çıkıyor ve serbest bırakılan katil tekrar adam öldürüyor. Tanrı insan yüreğini bildiği için bu yasaları verdi. Onun yolları en doğru yollardır. İlahlara tapmanın, putperestliğin cezası ölümdü. Burada fark edeceğiniz gibi putperestlikten söz edilmektedir. Putperestlik o zamanın kültürlerine iyice yerleşmiş bir şeydi. Eski Yunan mitolojisi ve Uzak Doğu'nun putperest tapınma ortamları, güneş, ay ve yıldızları diri tanrının yerine koymuştu. Yunan mitolojisinde olduğu gibi Uzak Doğu'nun inancında da çok tanrılara tapınılırdı. Yunan mitolojisinde Apollos güneş tanrısıydı ve Diana da ay tanrıçasıydı. Bugün Diana'nın başka bir adı Artemis'tir. Kocaman heykelini Selçuk Müzesi'nde görebiliriz. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ve özellikle o tek sütunu yine Selçuk'ta görmek mümkündür. İnsanlar Yaradan'a tapacakları yerde Yaratığa taptılar ve hala aynı mentalite, zihniyet günümüzde de süre gelmektedir. Tüm bunlar ne zaman başladı? Ben diyorum ki bunlar Babil Kulesi ile başladı. Babil Kulesi Tanrı'ya karşı olanların bir araya geldikleri bir merkezdi. Neden? Çünkü onların çocuksu düşüncelerine göre Tanrı tufanı göndermişti ve onlar da şimdi Güneş Tanrısına tapacaklardı. Çünkü Güneş asla tufan göndermezdi. Burada bu düşüncenin ilginç tarafı şu ki Güneş'in yağmura yardım ettiğini bilmiyorlardı. Havaya bulutları çeken Güneş'in ısısıdır. Isınan su buhar olup göğe yükselir ve sonunda bulutlar oluşunca bunlar yağışa dönüşür. O zamanın putperest düşüncesi o kadar tam değildi. Bilim alanında ise bilgileri kısıtlıydı. Günümüzün bilimi de sanımca o kadar tam sayılamaz. Sürekli düzeltmeler ve eskiyi ıskartıya çıkaran yeni buluşlar günümüzde de ortaya çıkmaktadır. Eski buluşlar ıskartıya çıkarıldığına göre yenisi de bir gün aynı yere gidecektir. Yani bilgimiz azdır. Babil Kulesi'nin insanları güneşe, aya ve yıldızlara tapındılar. Çünkü bunları yakın bir dost gibi görüyorlardı. Bunları yaratmış olan Tanrı'ya tapacakları yerde onun yarattığı şeylere tapındılar. Tanrı onların putperestliğini bu şekilde yargılamakla sanırım haklıdır. Yasanın tekrarı 17. bölüm 6. ayette ölmesi gereken 2 ya da 3 kişinin tanıklığıyla öldürülecek. Bir kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecek diye yazıyor. Bakın Tanrı suçsuzu ne kadar büyük bir özenle korumak istiyor. Gelişigüzel bir tanıklıkla adalet yerine gelemez. Birisi komşusuyla geçinemiyor diye hemen yetkililere koşup komşusunu güneş tanrıçası Aştarot'a, Babil'in tanrısı Baal'a ya da Afrodit gibi başka tanrılara tapınmakla suçlayamazdı. Suçlayabilirdi ama suçlayamazdı. Suçlamak isterse bir kişinin bu konuda suçlu ilan edilebilmesi için iki kişinin tanıklığı bir başkasını dar ağacına ya da elektrikli sandalyeye gönderebilir. Ben şahsen buna karşıyım. Buna izin verilmemelidir. Böyle hayati durumlarda Tanrı her zaman birden fazla tanık gerektiğini vurguladı. Tanrı insan ile olan ilişkilerinde her zaman adil davranır. Şimdi bu bölümde karşımıza çıkan yetkiye itaat konusuna geldik. Teokratik bir yönetimde davalar her zaman ya bir kahin ya da Tanrı'nın atamış olduğu bir yargıç tarafından görülecekti. Teokratik bir devlette kararları veren, yasaları koyan Tanrı'dır. Teokratik bir devletin bir krala ihtiyacı olmamalıdır. Biliyoruz ki daha sonra İsrailoğulları bir kral isteyecekler ve Tanrı onların bu isteğini yerine getirecektir. 106. mezmur 15. ayette Tanrı onlara istediklerini verdi ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi diyor. Bu ayet onların çöldeki tecrübelerine değinmektedir ama prensip olarak her durumda geçerlidir. Çöldeyken gıda maddesi olarak man adındaki yiyecek onlara yeterliydi ama onlar et istediler. Tanrı da onlara et verdi ama aynı zamanda hastalık geldi. Teokratik bir yönetim onlar için en uygun olanıydı ama çevrelerindeki uluslara bakıp bizim de bir kralımız olsun dediler. Tek kralları Rab Tanrı'ydı. Tanrı da onlara istediklerini verdi ama başlarına bir sürü bela geldi. Bazen biz de yararsız olan şeyleri Rab'den isteriz. Rab bunları gördüğü için bize vermek istemez, bizi bekletir. Ama çok ısrar edersek bazen istediğimizi verir ve bizim de başımız belaya girer. Tanrı onların ileride bir kral isteyeceklerini bildiği için şimdiden kral ile ilgili buyrukları da onlara veriyordu. Yasanın tekrarı 17. bölüm 8. ayette, eğer kentlerinizde adam öldürme, dava, saldırı konusunda yargılamada, size aşan sorunlarla karşılaşırsanız Tanrınız Rabbin seçeceği yere gidin diyor. Diyelim ki çok önemli bir konu üzerinde tartışırken iki kişi hemfikir olamıyor. O zaman sorun nasıl çözülecekti? Her iki tarafın iddiası ikna edici görünüyor olsa bile ne yapılmalı? Yasanın tekrarı 17. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında sorunlarınızı Levili kahinlere ve o dönemde görevli yargıca götürüp soruşturun. Yargı kararını onlar size bildirecekler. Rabbin seçeceği yerden size bildirilen karara uymalı, size verilen öğüdü tutmalı, size verilen öğüdü tutmaya dikkat etmelisiniz. Size öğretilen yasa ve verilen karar uyarınca davranın. Size bildirilenin dışına çıkmayın diye yazıyor. Yasa güncel hayatta ortaya çıkabilecek her durumu tüm ayrıntısıyla kapsamadığı için bazı antlaşmazlıkların çözümlenebilmesi için kahine gidilirdi. Ancak kahin her ne karar verirse ona bağlı kalınacaktı. Kahinin verdiği karara itaat etmemek ölüm cezasını gerektirmekteydi. Bu prensibin uygulandığını kutsal kitapta yalnızca bir yerde görebiliriz. Hagay kitabına bakarsanız 2. bölüm 11. ayette bunun bir örneğiyle karşılaşırız. Eminim ki buna benzer birçok olay olmuştu. Eğer yasa bir durum hakkında kesin yargı verecek durumda ise antlaşmazlık durumunu kahine götürmeye gerek yoktu. Ancak yasa bu durumda belirsiz ise sorunu kahine ya da yargıca götüreceklerdi. Ve verilen karar kesin olacaktı. Her iki tarafında bu karara bağlı kalması, itaat etmesi beklenirdi. Şimdi kral ile ilgili yasaların yer aldığı bölüme geldik. Tanrı biliyordu ki zaman gelecek bu halk ondan bir kral tayin etmesini isteyecektir. Çevrelerindeki diğer ulusların kralları vardı. Onlar da modaya uymak isteyeceklerdi. Ta baştan Rab onlara kral tayin edildiği zaman bu kralın İsrailli olması gerektiğini, bir yabancının kral olamayacağını söyler. Yasanın tekrarı 17. bölüm 16 ile 17. ayetlerde kral çok sayıda at edinmemeli. Daha çok at satın almak için halkı Mısır'a göndermemeli. Çünkü Rab size bir daha o yoldan dönmeyeceksiniz dedi. Atayacağınız kral yüreğinin Rab'den sapmaması için çok kadın edinmemeli. Büyük ölçüde altın, gümüş biriktirmemeli diye yazıyor. İşte burada kralı ilgilendiren yasaları görmekteyiz. Şimdi bu kurallara göre Kral Süleyman'ın durumuna bakarsak bunlara karşı geldiğini hemen görebiliriz. İlk olarak atlarının sayısını artırdı. İsrail'in Megiddo denilen yerine giderseniz orada sizi etkileyen ilginç bir şeyle karşılaşırsınız. Bu ileride yer alacak olan Armagedon meydan savaşının bu meydanda olacağı değildir. Daha çok Kral Süleyman'ın ahırlarının kalıntılarıdır. Süleyman'ın ahırları o kadar büyüktü ki at yarışları için kullanılan en büyük ahırları bile gölgede bırakırdı. Süleyman peygamberin bu ahırlarına ek olarak başka ahırların kalıntıları da kazılarda ortaya çıkarılmaktadır. Tanrı'nın atadığı Süleyman kendi kafasına göre dört nala koşuyordu ama Tanrı'ya doğru değil. Onun yasalarını hiçe saymıştı. Tanrı onları bu konuda uyarmıştı. En iyi atlar Mısır'da yetişirdi ve Mısırlılarla işleri olmasın diye atların sayısını çoğaltmamalarını onlara söylemişti. Süleyman peygamber yalnızca atlarını çoğaltmadı, aynı zamanda karılarını da çoğalttı. İsrail üzerine daha tek bir kral bile atanmadan önce Tanrı onları bu konuda uyarıyor. Bu yoldan gitmeyin, dikkatli olun diyor. Buna rağmen Süleyman'ın çok ama çok sayıda karısı vardı. Sonunda bu koskocaman bilge Süleyman'ın yüreğini Tanrı'dan soğutan onun karıları olmuştu. Üçüncü uyarı altın ve gümüş konusundaydı. Süleyman bu noktada da Tanrı'nın yasasına karşı geldi. Aslında altın ve gümüş toplamayı Davut peygamber başlatmıştı. Davut önce bunu Rabbin tapınağı için topluyordu. Tapınağın kurulması için altın ve gümüş gerekliydi. Süleyman peygamberin zamanında tapınak inşa edildikten sonra Kral Süleyman kendi zevki için altın ve gümüş toplamaya devam etti. Süleyman'ı asıl mahveden buydu. Altın ve gümüş konusunda gözü dönmüştü. Sonunda insanlardan o kadar vergi aldı ki krallığın ikiye bölünmesine neden oldu. Yasanın tekrarı 17. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında kral tahtına oturunca Levili kahinlerin koruması altındaki kutsal yasanın bir örneğini kendisi bir kitaba yazacak. Bu yasa örneğini yanında bulunduracak. Yaşamı boyunca her gün onu okuyacak. Öyle ki Tanrısı Rab'den korkmayı, bu yasanın bütün sözlerine ve kurallarına uymayı öğrensin. Kendini kardeşlerinden üstün saymasın. Yasanın dışına çıkmasın. Kendinin ve soyunun krallığı İsrail'de uzun yıllar sürsün diye yazıyor. Kral Tanrı sözünü hevesle okuyan ve onu seven ve uygulayan birisi olacaktı. Kralın kendisine ait yasa tomarları olması gerekiyordu. Hayatı boyunca bu yasa kitabını her gün okuyacaktı. Yasanın tekrarı 18. bölümdeki temel konu kahinler ve peygamberlerdir. Aynı zamanda gerçek peygamberlerin sınanması bu bölümdeki temel konular arasında yer almaktadır. Kahinlerin maddi açıdan desteklenmesi için Tanrı bazı kurallar verdi. Bu bölümde şeytani güçlere başvuran putperest uygulamalar konusunda Tanrı yine uyarılar vermektedir. Bunun ardından yasa kitabının en göze çarpan kesimlerinden birini göreceğiz. Bu kesim peygamberler ve peygamberliklerle ilgilidir. Bunun yanı sıra ileride gelecek olan en üstün peygamber İsa Mesih hakkında bir peygamberlik sözü kaydedilmiştir. Peygamberler konusunu ele alan bu bölümün sonunda gerçek peygamberin sahte peygamberden nasıl ayırt edilebileceği konusunda bir deneme yöntemi verilmektedir. Yasanın tekrarı 18. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Levili kahinlerin bütün Levi oymağının öbür İsrailliler gibi payı ve mülkü olmayacak. Rab için yakılan sunularla Rab'be düşen payla geçinecekler. Kardeşleri arasında mülkleri olmayacak. Rabbin onlara verdiği söz uyarınca Rabbin kendisi onların mirası olacak diye yazıyor. Bildiğiniz gibi kahinler Levi oymağına aittiler. Levilerin hepsi de tapınakta Rab'be hizmet ederlerdi. İsrailoğulları arasında onlara düşen bir toprak mirası yoktu. Rabbin kendisi onların mirasıydı. Rab onların ihtiyaçlarını bu şekilde sağlıyordu. Dikkate değer bir nokta vardır. Tanrı, kralın gelirinin nasıl sağlanacağı konusunda hiçbir talimat vermemiştir. Kahinlere gelince onların nasıl destekleneceğini bildirmiştir. Rabbin evinde hizmet eden bir kişinin maddi ihtiyacı sağlanacaktır. Bu ihtiyaç Rabbin kilisesinde hizmet eden kişilere de sağlanmalıdır. Yine de bu konuda insanlar ruhsal çobanın desteği konusunda şikayetçi olmaktan geri durmazlar. Tanrı'nın halkı arasında böyle konular tartışılamazdı. Tanrı kahinlerin ihtiyaçlarının nasıl sağlanması gerektiğini açık bir şekilde belirtti. Tartışılacak herhangi bir konu yoktu. Yasanın tekrarı 18. bölüm 3 ve 5. ayetlerde halktan sığır ya da koyun kurban edenlerin kahinlere vereceği pay şu olacak. Kol, çene, işkembe, tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ilk ürünü ve koyunlarınızdan kırktığınız ilk yünü kahine vereceksiniz. Çünkü Tanrınız Rab, önünde dursunlar, her zaman adıyla hizmet etsinler diye bütün oymaklarınız arasından onu ve oğullarını seçti diye yazıyor. Burada Rabbin belirlediği bir prensip vardır. Bu prensip yüzyıllar boyunca değişmedi. Rabbe hizmet eden kişiler diğerlerince desteklenecektir. Tanrı kendi egemenliğini yeryüzünde geliştirmek için bu prensibi kullanır. Buna karşı çıkanlar olmuştur ve olacaktır ama Tanrı'nın kurduğu temel değişemez. Bir kilise topluluğu içinde tüm zamanını Rabbin sözünü duyurmak için harcayan, sadece Rabbin işiyle uğraşan kişilerin kilisenin diğer mensuplarınca desteklenmesi gerekir. Bu prensip uygulanmazsa kilise gelişemez, müjde yayılamaz. Tabii ki bugün Rabbin kilisesinde hizmet veren kişileri 1-2 kilo zeytinyağı, birkaç kilo un ya da et gibi gıda maddeleriyle destekleyemeyiz. Bu şekilde destek görenler vardır ama genelde diğer insanlar geçimlerini nasıl sağlıyorlarsa ruhsal hizmet veren kişinin de geçimini öyle sağlaması gerekir. Prensip burada belirtiliyor. Yasanın tekrarı 18. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız Rab bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır diye yazıyor. Bu yeni kuşak kendilerine vaat edilen ülkeye girdikleri zaman o ülkenin insanlarınca uygulanan putperest tapınışları benimsemeyeceklerdi. Bu uyarı yeni antlaşmada da tekrarlanmaktadır. Paulus uyarıp şöyle diyor 1. Timoteus 4. bölüm 1. ayette. Ruh açıkça diyor ki son zamanlarda bazıları imandan dönecek. Son günlerde bunun belirtilerini görmekteyiz. İnsanlar 20. yüzyılda bile şeytani uygulamalara, tapınmalara dalmaktadırlar. Bu konuda düşüncelerimi size aktarmak istiyorum. İstediğiniz şekilde siz yargılayın. Ben şahsen inanıyorum ki Timoteus'a yazılan mektupta belirtilen bu son günler dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu sözleri kaleme alırken biliyorum ki dünyada şeytana tapınanların sayısı artmaktadır. Şeytani belirtiler her gün gözlerimizin önünde yer almaktadır. Ülkemizin bazı yörelerinde herkesin bildiği gibi şeytana tapınanlar var. Birçok yerlerde şeytana tapınılıyor. Birkaç gencin Krishna denilen birisinin heykeli önünde yere kapandığına tanık oldum. Bazıları bu olayları ciddiye almıyorlar. Bir modadır, geçer diyorlar. Şimdi dünyada birçok moda var ama bu şeytana tapınma olayı ne yazık ki moda değildir. Kutsal kitapta belirtilen son günlere özgü olaylardır bunlar. Şeytana tapınanlar ciddi şekilde ona hizmet ederler ve şeytanın gücü gerçektir. Bu gibi şeyleri yapan insanlara manyak diyemeyiz. yüksek entelektüel aşamada olan insanlar şeytana tapınıyorlar. Bu olayları bir yana itip unutamayız. Tanrı bunun çok ciddi olduğunu bildiği için bunu yasakladı. Bunları söylemek istiyorum çünkü günümüzde bunun açığa vurulmasına ihtiyaç vardır. Yıldız falına bakmak bir tiyatro oyunu, bir zevk gibi gösterilebilir ama şeytani güçlere dayanmaktadır. Bir önceki bölümde güneş, ay ve yıldızlara tapınmanın kınanıp yasaklandığını okumuştuk. Günümüzde birçok insan var ki yıldız falına verdikleri önemi ve güveni Rabbin sözüne vermiyorlar. Kitap evlerine gidin, dergi bayilerine şöyle bir bakın. Her birinde yıldız falı hakkında bir sürü kitap ve dergi bulabilirsiniz. Televizyon ekranlarımızdan da eksik olmuyor bu görüntüler. Nereye dönsek orada astrolojinin işaretlerini görebiliyoruz. Bazı uçaklarda bile 13 numaralı koltuklar yoktur. 20. yüzyılı terk edip 21. yüzyıla girdik. En modern çağda yaşıyoruz ama astroloji, batıl inanç insanın içinden bir türlü çıkarılamıyor. Değerli kardeşim, astroloji, yıldız falı Tanrı'nın nefret ettiği bir şeydir. Şimdi radyodan konuşan bu adam da ne diyor diye beni suçlamaya kalkışmayın. Bunun iğrenç olduğunu söyleyen Tanrı'dır. Neden iğrenç olduğunu söyler? İnsanları diri ve gerçek Tanrı'dan uzaklaştırır. İnsanları ruhsal karanlığa iter. Değerli dostum, sen bir Mesih imanlısıysan bu gibi şeylerden tamamıyla uzak durmalısın. Bu yolda deney yapan kişinin imanı çok zayıftır ve kurtarıcı Mesih'e güvenmediğini gösterir. Tanrı'nın sözüne ve kutsal ruhuna sırt çeviriyordur. Tanrı bu gibi şeyler hakkında gereken uyarıları vermiştir. Geçmişte verdiği uyarılar tam yerinde olmuştu. Bu konuda verdiği uyarıya uymayanlar tam Tanrı'nın dediği sonuca uğradılar. Tanrı bu konuda şimdiye kadar hata yapmadı ve ileride de yapmayacaktır. Yasanın tekrarı 18. bölüm 13 ila 14. ayetlerde Tanrınız Rabbin önünde yetkin olun. Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor. Ülkede bulunan bu uluslar Tanrı'nın yargısı altına gelmişlerdi ve topraktan atılacaklardı. Neden? Çünkü büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak veriyorlardı. İsrail ise gerçek ve diri Tanrı'nın tanığı olmak için seçilmişti.